Herkese merhaba. İsmim Uğur Kelaflı. Bağdat Yaşam Kilisesi'nin üyesiyim ben de. Bu daha serisine başlıyoruz. Ve size ilk haftasını başlıyoruz. Şimdi biz soruyla başlamak istiyorum. Bisiklet kullanıyor mu? Kullananlar var. Herkes kullanıyor. Ben bir tane biliyorum. John, bu arada bu Temmuz ayında Fransa bisiklet turu vardı. Haklı olanlar izliyordur herhalde. Orada bakıyoruz, inanılmaz sporcular, çok güçlü sporcular var. Bunlar saatlerce bisiklet sürüyorlar. 100-150 kilometre, 200 kilometre bazı etaplar. Müthiş bir şey. Yani insan gücünün üstünde bir şey gibi. Fakat hiç düşündünüz mü? Siz bisiklete yeni başladığınız zaman düşeceğiniz her zaman düşecek gibi oldunuz. Çok zordu. Fakat bundan vazgeçmedik ve zamanla burada bisiklet konusunda ustalaştık. Şimdi bu bisikletçilerin de böyle olduğunu düşünmek zor. Sanki bisikletle doğmuş gibiler. Onun üzerinde yemek yiyorlar. Su alıyor, içiyorlar ve ellerini bırakıyorlar, bu sürü şeyler. Bunların da böyle bizim gibi acemilik çektiğini düşünmek zor. Ama öyle. Onlar da öyle başladılar. Onlar da öyle başladılar ve çalışarak zamanla, disiplinle bu hale geldiler. Şimdi biz de zamanla vazgeçmedik ve bisiklet sürmeyi öğrendik. Önce zor gelse de öğrendik ve onda ilerledik. Sonra onun zevkini almaya başladık. Düşünsenize, özgürlüğü hissediyorsunuz. Rüzgar saçlarınızı uçuruyor ve onunla her yere gidebileceğinizi hayal ediyorsunuz. Öğrenmek disiplin gerektirdi. Zordu ama sonunda bir kutlamaya dönüştü. Hayatımızda da bazı disiplinler var. Ve Hristiyan hayatlarımızda da ruhsal disiplinler var. Binlerce yıldır Hristiyanlar ruhsal disiplinleri öğrenip sevdiler. Bugün yeni vaaz serisine başlıyoruz gençler. Ve ruhsal disiplinleri anlatmak istiyoruz. Hem nasıl yaptığımızı hem de neden yaptığımızı anlatmak ve anlamak istiyoruz. Evet, ilk olarak ruhsal disiplinler hakkında bir vaaz serisi yapılacağını duyduğumda biraz şaşırmış ve endişelenmiştim aslında. Çünkü bizim Türkçe'de disiplin sözcüğü biraz zor ve itici bir sözcük esasında. Neden? Çünkü çocukluğumuzda beri başlayarak işte ilkokula gidiyoruz. İlkokulda, yani okullarda hemen başlarken bir disiplin kurulu diye bir şey vardı mesela. Disiplin kurulu ne iş yapar? İnsanlara ceza verir çocuklara. Sonra mesela işte askere gidiyoruz. Askere gidenler bilecektir. Disiplin koğuşu diye bir şey var. Bu yatakhane değil. Yanlış anlamayın. Bu emirlere uymayanların cezasını çektiği bir hapishanedir. Ve bundan dolayı ben de disiplin kelimesini duyunca birazcık endişelendim. Ve acaba sıkıcı bir şey mi bu diye düşündüm. Ama sonra bu sözlükte aramaya karar verdim. Nedir? Neden bu disiplin kelimesi üzerinde biraz araştırdım. Burada farklı bir anlamı daha olduğunu öğrendim. Bildiğimiz anlamına ek olarak öz denetim anlamına da geliyor. Bir bisikletçi de aslında böyledir. Bu Fransa bisiklet turunda günde işte 4 saat bisiklet sürmek için aylarca her gün 8 saat bisiklet sürüyor. Bunun ceza mı bu onlar için? Hayır. Sonunda ödülü büyüktür. Zafer kazanıyor. Birinci oluyor. Evet, disiplin hakkında derin derin düşününce kafamdaki anlamı değişmeye başladı. Hem de hak etmediğim halde beni lütfuyla kurtaran Tanrı için bunu yapacağımı düşününce beni çok da teşvik etti. Sonunda zafer kazanacağım ve ödülüm büyük olacak. Şimdi Vahiy 3.21'e bakalım isterseniz. İsa Mesih diyor ki orada, ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturduysa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. Amin.
Amin.
Evet. Müthiş. Mesih böyle diyor. Galip gelmek kelimesi burada imanlı olmak. Yani bütün dünyadaki dünyasal zevklere, işte o her şeye karşı birazcık kendimizi korumak ve bu zor bir şey yani, değil mi? Hepimizin bu dünyasal zevklere karşı bir yakınlığımız var aslında. Onları istiyoruz. Para harcıyoruz onlara yapmak için, değil mi? Fakat biz imanlılar olarak onlara karşı biraz bir fedakarlık yapıyoruz. Onlara karşı kendimizi koruyoruz. İşte böyle galip geliyoruz biz. Eğer öyleyse bu Fransa turunun ödülü benimkine göre çok küçük kalacak, değil mi? Şimdi detaylara girmeden, yani bu disiplinler hakkında detaylara girmeden bazı önemli konuların altını çizmek gerekiyor. Öncelikle bir soruyu cevaplayalım. Soru şu: ruhsal disiplinleri neden uyguluyoruz? Önemli bir soru. Bunun cevabını iyi düşünmek lazım. Üç sebep sayabiliriz. Başka da olabilir ama ben üç sebep önemli bulduğum üç sebebi sizinle paylaşacağım. Bir kere en önemli nokta Tanrı'yı arzulamak. Sen de Tanrı'yı arzuluyorsan ruhsal disiplinler sana yardım edecek. Mezmur 42:1-2'de yazıldığı gibi, geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni öyle özler. Ey Tanrı! Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? Amin. Şimdi ruhsal disiplin, bunu istiyoruz, arzuluyoruz Tanrı'yı. Ruhsal disiplin bizi buna hazırlıyor. Ve böylece Tanrı'nın bizde çalışabileceği bir ortam yaratılmış oluyor. Yoksa disiplinlerin tek başına hiçbir anlamı yoktur. Yalnızca bizi hazırlar, Tanrı'ya kapıyı açar. Vahiy 3:20. Mesih diyor ki, işte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim, ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyecek. İşte kapıyı açmak için gerekiyor. İkinci olarak, biz Tanrı'ya benzemek istiyoruz. Evet, Tanrı bize yeni bir yürek verdi. Yani eskiden onun gibi olmak istemedik. Kendi yolumuzdan gitmek istedik. Ama Hezekiel 36:26'da dediği gibi Tanrı'nın, diyor ki, size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacak. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek verecek. Evet. Ama Tanrı gibi olmak zor, değil mi? Tanrı değiliz. Ona itaat etmek istiyoruz ama bu hayatta da hala günah işliyoruz. Kötü alışkanlıklar ediyoruz. Nasıl kendimizi değiştiriyoruz? Paulus, Koloseliler mektubunda insanların günahı denetlemek için başvurdukları bazı kurallardan bahsediyor ve ekliyor. Bunların iradeye tapınma konusunda gerçekten bilgece ve bir görünüşleri vardır. İradeye dikkat çekiyoruz. Günahla kendi irademizle baş etmeye, mücadele edebileceğimize inandığımız an, yani buna başvurabiliriz, değil mi? Ben artık işte bunun günah olduğunu düşünüyorum, bu yaptığım şeyin. Artık yapmayacağım. İrademle ve kendi kararlılığımla bununla mücadele edeceğim. Ama buna inandığım an yanlış bir şey yapmış oluyorum. Çünkü irademe tapılmış oluyorum. Evet. Ve o zaman Tanrı'yı bırakıp irademize güvendiğimiz an kaybetmiş oluyoruz. Ve bunu asla başaramıyoruz. Çoğu zaman öyle olmuştur. İşte sigarayı bırakmak için kendi iradenize güvenirsiniz. Bir süre başarılı gibi görünürsünüz. Bırakmışsınızdır. Fakat bir sonra tekrar başlarsın.
Yok.
Rabbe, siz o zaman Tanrı'ya güvenerek. Ben bunu diyorum. Evet. Şimdi, irade yasayla aynı kusura sahiptir. yalnızca dış görünüşe çeki düzenlidir, içselliği sağlamaz. Ama çağrılıklarken Rab İsa sadece yeni arzuları bize vermiyor. Aynı zamanda içsel hayatımızı değiştirmek için gerekli gücü de bize vermiyor. Bu bize sorulan bir lütuftur.
Amin.
Romalılar 5.17'de Paulus şöyle diyor. Tanrı'nın her lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir.
Amin.
Tanrı ona yaklaşmamız ve kendi lütfunu almamız için aracı olarak bize ruhsat disiplinleri verdi. Çünkü Tanrı bizden bir şey istediğinde ne yapıyor? Bizi o görevi başarmamız için donatıyor, destekliyor. Çünkü o iyi ve düşünceli bir Tanrı'dır. Ruhsal disiplin, kendimizi Tanrı'nın önüne yerleştirerek onun bizi değiştirmesi için yol açar. Bizi hazırlar demiş. Evet, Galatyalılar 6-8'e bakarsak, Paulus yine orada önemli bir söz ediyor bizim için uyarı niteliğinde. Kendi benliğine eken, benlikten ölüm geçecek. Ruha eken, ruhtan sonsuz yaşam geçecek. Ruhsal disiplinler tam da bu noktada hayatımızı güzelleştirecek olan araçlardır. Bu cümledeki araç sözcüğüne çok dikkat edin. Çünkü ileride üzerinde duracağız ve bu çok önemli. Sadece ayrıca şunu da söyleyebilirim. Sadece bir tane değil, birçok araç var. İsviçre çakısı gibi. Biliyorsun değil mi İsviçre çakısı? Her işe yarar. Mesela kampa gittiğiniz zaman eğer İsviçre çakınız varsa tornavida mı lazım? O var. Bıçak mı lazım? O var. Her şey, cımbız bile var, her şey var. Onun gibi ruhsal disiplinler. Üçüncü olarak, bu disiplinleri uygularsak, zamanla iyi olduğunu anlayacağız ve severek yapacağız. Şimdi, esasında şöyle diyelim, esasında risk yalnız bitmeyen bir yolculuktur. Önemli olan, bu yolda yürümek ve ilerlemek. Biz kendi irademizle bu yolun sonunu göremeyiz. Bu bize bir lütuf olarak çarlıkta verilmiştir, armağan edilmiştir. İşte bu yolda yürürken ilerlemek ve olgunlaşmak ve tabii ki meyve vermek bizim görevimizdir. Biz bu görevi mecbur olduğumuz için yapmıyoruz. Tanrı'yı sevdiğimiz ve ona layık bir evlat olduğumuz için severek ve isteyerek yapıyoruz. Aynı şekilde bisiklet kullanmaya da mecbur değiliz, değil mi? Ama o özgürlüğü hissetmek için bunu isteyerek ve severek yapıyoruz. Onun gibi yani. Unutmuyoruz, disiplinler amaç değil, araçtır. Ama Tanrı'nın her yaptığı şey gibi faydalı ve iyidir. Evet, siz Tanrı'yla birlikte olmak istiyor musunuz? Onun ruhuyla dolu olarak yaşamak istiyor musunuz? Ona benzemek istiyor musunuz?
İstiyoruz.
Yani, eğer bu sorulara cevabımız evetse, evet, o zaman bunları nasıl yapacağız?
Evet.
O zaman şöyle söyleyeyim, bir kere iyi haber vereyim. Bunları yapmak için böyle çok bir tecrübeye, derin bir teoloji bilgisine ihtiyacınız yok.
Hamdolsun.
Pratik olarak şunu kabul etmeniz gerekiyor. Şimdi 5 duyu organımızla algıladığımız bu dünyasal çevrenin dışında o 5 duyu organımızda algılayamadığımız ama yüreğimle, yüreğinizle hissedebildiğimiz bir dünya olduğunu kabul etmemiz.
Evet.
Bunun ilk adım bu. Bu ruhsal yaşamdır. Eğer bu dünyanın, yani bu dünyasal dediğimiz bu fiziki dünyanın sır öğretilerinden sürekli tekrar eden deneyimlerinden bıktıysanız o zaman size yeni bir dünyanın kapısını gösterir. Ve eğer oraya giderseniz harika dünyayı keşfetmeniz için o sizi bekliyor orada. Şöyle mesela bir şey söyleyeyim. Bir çiftçinin ekim yetiştirmek için çabası boşunadır aslında, değil mi? Çiftçi toprağı işler, sürer, tohumları atar, su eğer yağmur yetersizse sulama yapar. Fakat tohumu yeşertmeye gücü yoktur. eğer o görev o kısmını, kendine düşen kısmını doğru yaptıysa, daha sonra doğal güçler devreye girer ve tohumlar yeşerir ve ürün ortaya çıkar. Evet, biz de aynı şekilde ruhsal tohumu yüreğimize ekiyoruz. Ruhsal disiplinlerle bunu suluyoruz ve ruhsal ürünün ortaya çıkacağına da iman ediyoruz. Ve bir şey daha. Burada dikkat edilmesi gereken şey. Şimdi Tanrı'yı hoşnut eden şey, dinsel görevlerden oluşan bir dizi etkinlik değildir. Yani işte biz boş tutuyoruz, beyin düşünme yapıyoruz, işte tapınıyoruz, işte vesaire vesaire. Bunlar sadece araçtır. Amaç bunlar değil. Tanrı eğer böyle yaparsak, yani bunları yapmış olmak için yaparsak, bu bizi başarıya götürmez. Yapmamız gereken tek bir şey var. Tanrı'yla beraberlik ve yakınlık içeren bir yaşam sürmek. Buradaki içselliğe dikkat edin. Dua, oruç ve diğer disiplinlerin uygulanması eğer öne çıkarsa, yani biz bunları yapıyoruz işte ne kadar iyi, görevimizi yerine getirdik falan gibi bir duruma girersek ve Tanrı'nın varlığı ve ona olan sevdiğimiz, ona olan ihtiyacımız veya ikinci ihtiyacımız kalırsa bu bir kısallıdır.
Evet, doğru.
Evet, tekrar bir çiftçiyi düşünürsek, çiftçi tohumu sırf tohum atmayı sevdiği için atmıyor, değil mi? Yani iş olsun yani, atmıyor. Evet. Toprağa sürmüş olmak için sürmüyor. Niçin yapıyor? Sonunda ürünü almak için yapıyor. Evet, biz de bu ruhsal disiplinleri bu şekilde yapmamız lazım. Sadece ruhsal disiplinleri yapmış olmak için yapmıyoruz. Disiplin amaç değil, araçtır. Disiplin Tanrı'nın lütuf aracıdır. Daha önce araç kelimesini altını çizmiş ve ileride buna döneceğiz demiştik ya. Bu çok önemli noktayı tekrar hatırlayalım. Disiplin amaç değil, araçtır. Amaç Tanrı'nın yolundan ilerlemek, olgunlaşmak ve ürün vermek. Tanrı'nın esas istediği ruhsal disiplinler değil. Ama onların aracılığıyla, ruhuyla bizi doldurmaktır. Buraya kadar konuştuklarımızı iyice anladık, sindirdik mi? Yani çok güzel basa basa söylediğiniz şey, bu bir amaç değil. Yani ruhsal disiplinler amaç değil. Tanrı'ya daha yakın olmak için, onun ruhuyla dolmak için araç. Ona kapıyı açacağız. Onun için bunlara başlamayı düşünüyorsanız, bir şey yapmadan önce bunu güveninize kazıyın. Evet, tamam diyor muyuz?
Okay. Tamam.
Anlaştık. O zaman ruhsal disiplinlerde derin düşünmeyi artık konuşabiliriz. Ona ilgimiz var. Bu ana kuralları benimseyelim. Evet, derin düşünme nedir? Bugün yaşadığımız dünyada derin düşünme deyince akıllara hemen meditasyon geliyor, değil mi? Yani bu zihni boşaltıp fiziki dünyadan kopmayı içeren bir doğu felsefesi. Evet. Ama biz kutsal kitaptaki derin düşünmeden bahsediyoruz. Böyle ayırmak ihtiyacını hissettim. Çünkü bizim konuşacağımız derin düşünme meditasyonun tam tersine, zihni boşaltmak değil, tam tersine doldurmak. Elbette ki Tanrı'yla doldurmak. Evet, kutsal kitapta bu derin düşünmeyle ilgili iki tane İbranice sözcük var. Evet, bunlar çeşitli yerlerde kullanıldığı yere göre Tanrı'nın sözünü dinlemek, onun işleri üzerinde düşünmek ve Tanrı'nın işlerini yapmak anlamlarında kullanılmış. Her seferinde Tanrı ile karşılaşma sonucunda değişen davranışlar sergileniyor. Hristiyanlıktaki derin düşünmeyi meditasyondan ayıran en önemli özellik bu. Tövbe ve itaat. Bunu içeriyor bizim derin düşünme şeyimiz. Mezmurlar 119, 97, 101 ve 102'ye bakın. Ne kadar severim yasanı, bütün gün düşünürüm bunun üzerinde. Sakınırım her kötü yoldan. Senin sözünü tutmak için ayrılmam hükümlerinden. Çünkü bana sen öyle. Şimdi kutsal yazılar hakkında Tanrı'ya onun harika işlerine odaklanarak derin derin düşündüğümüzde onun sesini duymaya başlıyoruz. Çünkü o bizi seviyor ve bizimle konuşmak istiyor. Yaratılış kitabında olduğu gibi Adem ile Havva cennet verirken ilk yaratıldıklarında günah düşmeden evvel Tanrı ile konuşuyorlardı değil mi? Onlar beraber yürüyordu Tanrı. Evet. Ama sonra günaha düştüler ve insanın Tanrı ile ilişkisi bozuldu. Ama Rab böyle oldu diye planlarını değiştirdi. Halkına elini uzatmaya devam etti. İşte İbrahim, Musa ve daha sonraki peygamberlerle onların aracılığıyla onlara öğretmeye ve yol göstermeye devam etti. Adem ile Havva'da olduğu gibi çok samimiyet yoktu. Ama merhametli Tanrı bu durumu da değiştirmek için kendi oğlunu, biricik oğlunu gönderdi ve onu feda ederek bozulan ilişkimizi onardı. Evet, biz bozduk ama merhametli ve yüce Tanrı o tekrar onardı. Yani gene o yaptı, her şeyi yaptı. Evet. Şimdi İsa ile durum değişti. Tanrı yeniden bizimle olmak istiyor. Luka girilen ve göğe alınan İsa'nın gözle görülmese bile öğretmeye devam ettiğini yazdı. Elçilerin işleri 1. bölüm 1 ve 3. ayetlere bakıyoruz. Ekle okuyoruz. İlk kitabında İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştır. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlarla görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Evet, İsa diridir ve çalışmaya ve konuşmaya devam etmektedir. Derin düşünmeyle İsa ile yakın bir dostluk kuruyoruz. Teolojik bilginin ötesinde onun ışığıyla parıldayan bir huzura kavuşuyoruz. İsa benim nedir diye söylemek klişe bir laf olmaktan çıkıyor, müthiş bir gerçekliğe dönüşüyor.
Amin.
Derin düşünmeyle. Evet. Derin düşünmeyle Mesih'in yüreğimizdeki tapınağını inşa etmesi için gerekli ruhsal ortamı sağlamış oluyoruz. Konuşmamızın başında söz ettiğimiz Vahiy 3.20'yi bir kez daha hatırlıyorum. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim, ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Evet, bu aslında imanlı olanlara yönelik söylenmiş bir sözdür Mesih tarafından. Bu disiplin, yani bu araçları kullanarak kapıyı açın bana diyor. Çalacağım kapıyı ve aç. O zaman ölümünüz büyük olacak. Harika. O zaman derin düşünmeye başlayalım. Peki pratik olarak nasıl yapacağız? Kesin kurallar yok. Ama bazı öneriler yapılabilir. Öncelikle buna her gün bir zaman ayırmamız lazım. Yani kısa olsun, çünkü bisiklet sürmeye de ilk gün 150 km ile başlamadınız, değil mi? Çünkü pedalı çevirmek çok zordu, bacaklar ağrıyor. Evet, bu da öyle yani, bu da bir tür ruhsal kasları yavaş yavaş geliştirmek gerekiyor. O zaman yarın mesela, en kısa zamanı yarın 10 dakika ayırabiliriz. Evet. İlk önce uygun bir zaman bulmak lazım. Yani günlük işler, şunlar, bunlar falan ve kafamızdan çıksın, onları bir bitirelim. Ondan sonra bir zaman ayıralım. İşte şu zaman, evet, uygun bir zaman bulduk diyelim. Çok erken olmasın, çok geç de olmasın. Çünkü geç saatte uykumuz gelecek. O zaman uykuyu bastırabilir. O zaman bir de uygun bir yer bulalım. Burası sessiz bir yer olsun. Telefonunuzu kapatın. Çoluk çocuk gürültüsü gelmesin. Onlardan biraz ayrılın. Evet. Ayrıca bir de duruş bedenimizi rahat bir oturuş, rahat bir duruş olsun. Çünkü bedenimiz rahatsızsa ruhumuz, yüreğimizin kapıları açılmaya uygun zaman yer ve duruş bulduktan sonra en önemlisi dua edin. Kutsal ruhu çağırın. Çünkü ona ihtiyacımız var. Her şeyde olduğu gibi ona ihtiyacımız var. Tanrı'yı çağıralım. Amacımızın ne olduğunu ona ifade edelim ve ona kendimizi tekrar hatırlatalım. Ondan sonra neyi düşüneceğiz? Elbette Tanrı'yı düşüneceğiz. Ama nasıl olacak? O kadar büyük ki. Neresinden başlayıp düşüneceğiz? Neyi düşüneceğiz? Bazı yöntemler konuşabiliriz. Üç tanesini burada tavsiye ederim. Yani başlangıç için. Ondan sonra siz değiştirebilirsiniz birçok şeyle. Kendiniz icap edebilirsiniz. Yani. Evet. Bunlardan bizim söyleyeceğimiz üç taneden bir tanesini seçip yapabilirsiniz. Hepsini birden yapmaya çalışıyorum. İlk önce kutsal kitap okuyup yazıları düşünün. Yani kutsal kitap okuyoruz ama işte onun hakkında yeterince düşünüyor muyuz ayetler hakkında? Mesela Mezmur 23 ayet 5. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Şimdi burada düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın nasıl bir şeydir? Yani bunu hayalinizde canlandırın. Yani siz düşünün mesela mahallede selam var, sevmeyen var. Siz onların önünde sofranızı kurup yemek yemekten biraz çekinebilirsiniz değil mi? Kıskanabilirler. İşte sizin için iyi düşünmeyebilirler. Mesela diyor ki, başıma yağ sürersin. Yani onu onurlandırıyor, yüceltiyor. Öyle bir durumda acaba beni sevmeyenler ne yapabilir? Yani bu ayetleri bu şekilde derinlemesine düşünüp bunlar hakkında hayal gücünüzü çalıştırıp bir zaman geçirebilirsiniz eğer o ayetler sizin için artık içselleşecek ve yüreğinizde artık o kutsal kitaptaki o kağıttaki harfler olmaktan çıkıp sizin beyninizde, yüreğinizde, zihninizde var olmaya başlayacak. Ve öyle olduğu zaman da kağıdı sizin içinizde çalışacak. İşte toprağa sürdünüz, hazırladınız, tohumları attınız ve Tanrı gerisini halledecek. Evet, Luka 24:45'e bakarsak o diyor ki, bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinleri aç. Dua ettik ya, bunun için dua ettik. Tamam. Şimdi senin sözünü okurken, onları anlamak için bana bilgelik ver. Zihnimi aç. Onları yüreğime kazıyabilmem için, onları yiyip yutabilmem için bana imkan ver, güç ver. Böyle dua et.
Evet.
Çünkü biz de insanın öğrencileriyiz. Bizim zihinlerimizi açmamızı bekliyoruz. Onun için okuyacağız. Evet. Şimdi ikinci olarak bir al-ver olayından bahsedelim. Nedir bu? Düşünüyoruz mesela. Hayatımızda rahatsız edici şeyleri aklımıza getiriyoruz. Bizim kendimiz değil. Yani mesela işte hayatımızda bir günah var. Belki buradaki kardeşlerimizden birine karşı yüreğimizde bir kırgınlık var. Yani o zaman diyoruz ki Rab, bir düşünelim. Rab, yüreğimdeki bu kırgınlığı sana vereyim. O kırgınlığım var ama o kişiye karşı doğru değil. O kırgınlığı sana vereyim. Diyeceğiz. Ya da bir korku olabilir. Onu da Rab'le vereyim. Mesela diyelim ki paramız yeterli olmadığı için ay sonundaki kirayı nasıl ödeyeceğiz diye korkumuz veya endişemiz var değil mi? Ama bu korkuyu sana veriyorum diye dua edin. Ondan sonra birkaç dakika bekleyin. Yüklerinizi bırakalım. Rabbin cevabını verin. belki ses ile ya da bir his ile onun cevabını verir. Biraz bekledikten sonra belki 5 dakika tekrar dua ediyoruz. Rabb'den alma arzunu simgelemek için bu sefer şimdi onu verdik ilk önce, yükleri verdik, üstümüzdeki yükleri, korkuları, endişeleri ona verdik. Şimdi elimizi açıyoruz ve ondan istiyoruz. Diyoruz ki, bu kez şöyle dua ediyoruz. İşte o kırgınlığımız olan kişi için yüreğindeki kırgınlığın yerine sevgi ver. Ya da işte bu ay sonundaki kira meselesi için bana güven ver. Bu şekilde tekrar bekleriz. Rabbim ne söylemek, ne söyleyeceğini bekleriz. Bundan sonra üçüncü olarak da benim düşünmek için yaratılış üzerine düşünebiliriz. Bu tabi bunun yeri şey değil, yani yalnızlık değil ve kapalı bir yer değil. Bu sefer doğaya çıkıyoruz. Doğada bakıyoruz işte ağaçlara bakabiliriz. Evet, bir çiçek alıp bunun üzerinde düşünebiliriz. Yani onun güzelliğini nasıl değil mi? O renkler, o şeyler, her şey. Kuşları dinleyebiliriz. Bunlar Tanrı'nın habercileridir. Toprak üzerinde gezinen küçük yaratıkları gözetleyelim. Bunlar elbette ufak eylemler ama sessizce dinlemek isterse Tanrı'nın bize bu yaratıklar aracılığıyla nasıl ulaştığını tanık olabiliriz. Son olarak da Richard Foster'ın kitabımız şurada mı? Bu kitabın yazarı, bunu da herkese tavsiye ediyorum. Bu da bir kez okunmasından değil de her zaman bir başvuru kitabı, sürekli bir başvuru kitabı olarak elinizin altında dursun. Orada şöyle diyor son bölümünde. Derin düşünme yeteneğiniz ilk başta anlaşılmaz gibi görünse de cesaretiniz kırılmasın. Ruhsal yaşam ilerlemeye yöneliktir. Ruhun Himalaya'da tırmanmadan önce daha aşağıdaki yamaçlarda gezinerek deneyim kazanmak ilgece olur. Kendinize karşı sabırlı olun. Üstelik daha hiçbir eğitim almadığınız bir konuda disiplinli yaşamayı öğreniyoruz. Bu konuda kültürümüz de bize yardımcı olmaktan uzaktır. Dolayısıyla akıntıya karşı kürek çektiğinizi hissetseniz bile yüreklenin. Göreviniz son derece önemlidir. Derin düşünme disiplini üzerine söylenecek çok şey var. Ama derin düşünme tek başına bir eylem değildir. Başlayıp bitirebileceğiniz bir görev değildir. Derin düşünme bir yaşam biçimidir. İçsel derinliklere daldıkça sürekli öğrenecek ve gelişeceksiniz. Şimdi dua edelim. Aynı Mezmur 42 ve 1 ve 2. ayetlerdeki gibi. Geyik akarsuları nasıl özlerse, canım da seni öyle özler ey Tanrım. Canım Tanrı'ya, yaşamın Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğin Tanrı'nın yüzünü? Evet, amin. Teşekkür ederiz. Thank you.